Ayrım 19, sayfa 152. Valeria ona bakmadan çabucak başını salladı. Size her şeyi anlatacağımı söylemiştim. Sesi acıydı. İşin kötüsü şu, Monsieur Poirot. Ben kumarbazın biriyim. İnsan da doğuştan oluyor bu merak. Bundan kurtulmanız da imkansız. Ben bir kulübe üyeyim. Tabii bunun nerede olduğunu açıklayacak değilim. Orada rulet, bakara filan oynanıyor. Kumarda arka arkaya para kaybetmiştim. Bir mağazanın önünden geçerken vitrinde bir zikon yüzük gördüm. O sırada Patricia'nın yüzüğü de yanımdaydı. Anlayacağınız içimden gelen sese uyarak pırlantayı çıkarıp sattım. Taşın yerine de zikon koydurdum. Aslında budalaca bir şeydi bu. Artık her şeyi biliyorsunuz ama bana inanın suçun Selian'ın üzerine yıkılmasını hiçbir zaman istemedim. Poirot mutlaka diye mırıldandı. Anlıyorum. Elinize bir fırsat geçmişti. Her şeyin pek kolay olacağını düşündünüz. Ama o arada bir hata yaptınız. Biliyorum. Valeri birden üzüntüyle bağırdı. Artık bunun önemi var mı? İstiyorsanız beni polise teslim edin. Durumu Patrişe'ye anlatın. Müfettişe de. Suçumu dünyaya ilan edin. Ama bunun ne yararı olacak? Sile'ye kimin öldürdüğünü öğrenmemizi sağlayacak mı bu? Poirot ayağa kalktı. Böyle şeyler belli olmaz. Önemli olmayan ama aklımızı karıştıran bazı fazlalıkları ortadan kaldırmak gerekti. Küçük Sile'ye o rolü oynamaya kimin teşvik ettiğini öğrenmem şarttı. Yüzüğe gelince, en iyisi Patrişe'ye gidip her şeyi itiraf edin. Valeri yüzünü buruşturdu. Evet, belki iyi bir öğüt bu. Pekala, Patrişe'ye gidip durumu anlatacağım. Aslında iyi bir kızdır. Param olduğu zaman taşı yerine koyacağımı söyleyeceğim kendisine. Kapı birden açılarak Bayan Hubbard içeri girdi. Kesik kesik soluk alıyordu. Valeri kadının yüzündeki ifadeyi görünce dayanamayarak bağırdı. Ne var ana? Ne oldu? Bayan Hubbard bir koltuğa çöktü. Bayan Nicoltes. Bayan Nick mi? Onun ne oldu ona? Ah yavrum. Ölmüş zavallı. Ölmüş mü? Valerinin sesi boğuklaşmıştı. Nasıl? Ne zaman? Dün gece kendisini sokakta bulmuşlar. Karakola götürmüşler. Onun şey olduğunu sanmışlar. Sarhoş olduğunu yani. Evet, içki içmiş. Sonra ölmüş. Zavallı Bayan Nick. Valerinin sesi titremeye başlamıştı. Poirot usulca onu severdiniz sanırım diye mırıldandı. Evet, garip bir şey. Aslında çok aksi bir kadındı ama 3 yıl önce buraya ilk geldiğim zaman o kadar geçimsiz değildi. Neşeli ve candan davranırdı. Bu son yıl çok değişti. Bayan Hubbard birden bağırdı. Kendimi suçlu buluyorum. Dün gece evine yalnız gitmesine razı olmamalıydım. Zavallı bir şeyden korkuyordu. Poirot ve Valeri aynı anda sordular. Korkuyor muydu? Bayan Hubbard üzüntüyle başını salladı. Yumuşak ifadeli yuvarlak yüzünde endişe vardı. Evet, güvencede olmadığını söyleyip durdum. Ona neden korktuğunu sorunca da aksileşti. Tabii aslında her şey abartı ama şimdi... Valeri yani o da mı? Sözlerini tamamlayamadı. Bakışlarında dehşet vardı. Poirot sordu, ölüm sebebi neymiş? Bayan Hubbard içini çekti, söylemediler. Salı günü resmi soruşturma yapılacakmış. Bölüm 15. Scotland Yard'da sessiz bir odada 4 kişi bir masanın başında oturuyorlardı. Görüşmeyi narkotik bölümünden baş müfettiş Fielding yönetiyordu. Onun yanında komiser Bell vardı. Çok enerjik ve iyimser bir genç olan müfettiş Sharp, Bell'in karşısında oturuyordu. Sakin bir tavırla arkasına yaslanmıştı. Dördüncü kişi de Hercule Poirot'tu. Müfettiş Fielding düşünceli bir tavırla çenesini ovuşturuyordu. Sizin gerçekten ilgi çekici bir fikir, Monsieur Poirot. Belçikalı aslında basit bir fikir dedi. Fielding başını salladı. Durumu anlattık. Kaçakçılık devam ediyor. Bu grubu yakalıyoruz. Bu kez kaçakçılık başka bir yerde başlıyor. Son 1,5 yıl içinde İngiltere'de bir hayli uyuşturucu madde sokuldu. Özellikle reyonine kokain. Peki ya kaçak mücevher? Komiser Bell yanıtladı bu soruyu. Bu da çok arttı efendim. Pırlantalar ve diğer taşlar Güney Afrika, Avustralya ve Uzak Doğu'dan gizlice getiriliyor. Bunların ülkeye nasıl sokulduklarını da bilmiyoruz. Willing sordu. Siz neyin izi üzerindesiniz Monsieur Poirot? Uyuşturucu maddeleri mi yoksa kaçak mücevherleri mi? İkisi de olabilir. Daha doğrusu küçük ama değeri fazla eşyalar. Belki çalan mücevherlerin taşları çıkartılıyor ve gizlice dışarıya yollanıyor. İçeride uyuşturucu maddeye sokuluyor. Bildiğiniz gibi bu kaçakçılık işinden en zayıf nokta eşyaya götürüp getiren kimselerdi. Sizler er geç birinden şüphelenirsiniz. Uçaklarda çalışan birinden, motoru, yelkenlisi olan bir deniz meraklısından, sık sık Fransa'ya gidip gelen bir kadından. Ama ya kaçak eşya ülkeye masum biri tarafından getirilirse, üstelik her seferinde başka birinden yakalanılırsa? Willing saç çantasını işaret etti. Demek sizce bunu kullanıyorlar. Evet, Sırtına sırt çantasını vurmuş bir öğrenciden kimse şüphelenmez. Tabii daima birkaç kaçak eşya getirseydi şüpheler çok geçmeden onun üzerinde toparlanırdı. Ama her seferinde başka bir öğrenciden yararlanıyorlar. Üstelik çocukların hiçbirinde durumdan haberi yok. Willink'in çenesini ovuşturdu. Bu işi nasıl yapıyorlar dersiniz Mösyö Poirot? Belçikalı omzunu siktim. Ancak tahmin yürütebilirim. Birincisi piyasaya bol miktarda sırt çantası sürülüyor. Bunlar diğerlerine benziyor. İyi yapılmış, sağlam şeyler. Ama bir tek farkları var. Diplerindeki astar biraz değişik. Bu kolaylıkla çıkarılıyor ve oluklu mukavvanın arasında toz ya da mücevher saklanıyor. Kağıda sarılmış taşlarda saf eroinle kokain pek az yer tutar. Willink çok doğru dedi. Parmaklarıyla çabucak ölçtüm ve bu çantayla her seferinde 10 bin sterlinlik toz getirebilir. Ve bu durumdan hiç kimse de şüphelenmez. Poirot başını salladı. Evet, sırt çantaları yapılıp piyasaya sürülüyor. Herhalde birden fazla dükkanda satılıyor. Dükkan sahibinin kaçakçılarla bilgisi olmayabilir de, olabilir de. Adam çantalar kendisine ucuz verildiği ve iyi kâr ettiği için memnunlukla satabilir. Tabii yerde belirli bir öğüt var. Bu yolculuğa çıkan öğrencilerin bir listesi hazırlanıyor. Zaten örgütün başında öğrenci olduğunu iddia eden biri var sanırım. Bir öğrenci tatilini geçirmek için Avrupa'ya gidiyor. Tam geri döneceği sırada sırt çantasını o farkına varmadan değiştiriyor. Görünmekte çocukla kimse ilgilenmiyor bile. Azıcık bir eşyası olan bir öğrenciyi neden dikkate alsınlar ki? Öğrenci yurduna dönüyor, eşyalarını boşaltıyor ve orada sırt çantası tekrar değiştiriliyor. Ya da dipteki mukavva çıkartılarak yerine bir başkası konuyor. İşte oldu bitti. Hitchcock sokağında da aynı şeyin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, bundan şüpheleniyorum. Bu nereden aklınıza geldi Mösyö Poirot? Belçika'da bir sırt çantası parça parça kesilmişti. Neden? Hitchcock sokağına gelen sırt çantalarında bir acayiplik vardı. Fazla ucuzdu bunlar. Yurtta bazı garip şeyler oluyordu ama bunları yapan kız sırt çantayı parçalamadığına yemin etti. Diğer suçlarını itiraf ettiğine göre bunun saklamasına bir neden yoktu. O halde çantanın parçalanması başka bir nedene bağlıydı. Ancak şunu da söyleyeyim. Aslında bir sırt çantasını yırtıp parçalamak öyle kolay bir iş değil. Bundan da bu işi yapanın da çok telaş ve endişe içinde olduğu anlaşılıyor. Sonra çanta bir polis memurunun yurdu yöneten kadını görmeye geldi sırada parçalanmıştı. Aslında polis yurda başka bir nedenle gitmişti. Ama kendisini suçlunun yerine koyun. Bu kaçakçı kişiyle ilgisi olan birisiniz. Akşam yurda döndüğünüzde bir polisin geldiğini ve adamın o sırada yukarıda Bayan Hubbard'la konuşmakta olduğunu öğreniyorsunuz. Tabii o zaman hemen polisin kaçakçılık işini araştırdığını sanıyorsunuz. Evde ise dışarıdan yeni getirilmiş bir sırt çantası var. İçinde kaçak eşya gizli ya da eşya içinde kısa bir süre önce alınmış. Polisin sırt çantalarını incelemek için yurda geldiğini düşünüyorsunuz. Tabii elinizde çanta ile yurttan çıkmanız imkansız. Polis sokağa sırf böyle bir durumu göz önüne alarak bir nöbetçi dikmiş olabilir. Ama çanta kolay kolay saklanabilecek bir şey de değil. Yapabileceğiniz tek bir şey var. Çantayı parçalayarak kazan dairesine gizlemek. Eğer içinde uyuşturucu madde ya da mücevher varsa bunları geçici bir süre için toz banyo sabununun içine saklayabilirsiniz. Sırt çantasından kaçak eşyayı daha önce çıkarmış olduğunuzu diyelim. Ama bu laboratuvarda incelendiği takdirde eroin ya da kokain izleri bulunabilir. Onun için ne olursa olsun sırt çantasının ortadan kaldırılması gerek. Bu anlattıklarımın olabileceğini kabul ediyorsunuz sanırım. Müfettiş Willink tabii dedi. Demin de söyledim. Güzel bir fikir bu. Bundan başka şimdiye kadar önem verilmemiş olan küçük bir olayın da sırt çantasıyla ilgili olduğu anlaşılıyor. İtalyan uçak Geronimo'ya göre polisin geldiği gün holdeki ampul kaybolmuş. Adam bunun yerine bir yenisini takmak istemiş ama yedek ampulleri de bulamamış. Tabii benimki de bir tahmin ama bana kalırsa yurda daha önce de kaçakçılık işine karışmış olan biri vardı. Polisin parlak ışıkta yüzünü gördüğü takdirde kendisini tanıyacağından korkuyordu. Bu yüzden holdeki ampulü usulca çıkardı. Bunun yerine yenisini takılmaması için yedek ampulleri de aldı. O akşam holde sadece bir mum yanıyordu. Dediğim gibi, benimki sadece bir tahmin. Willink parlak bir fikir diye mırıldandı. Komiser Bell heyecanla atıldı. Bu mümkün efendim. Düşündükçe bütün bunlar daha akla yakın buluyorum. Baş müfettiş, eğer bu tahmininiz doğruysa dedi, o zaman bu iş sadece hiç Korisako ile ilgili değil. Poirot başını salladı. Tabii, örgütün bir sürü öğrenci yurdu ve kulübüyle ilgisi olmalı. Willing ama bunların arasında bir bağ bulmak da şart dedi. Müfettiş Sharp ilk kez söze karıştı. Böyle bir bağ zaten var efendim. Daha doğrusu vardı. Birkaç öğrenci yurdu ve kulübü olan bir kadın. Bayan Nicolette. William çabucak Poirot'la bir göz attı. Belçikalı evet dedi. Bayan Nicholls buna çok uygun. Kadın mali yönden bütün yurtlar ve kulüplerle ilgisi vardı. Ama bu yerleri kendisi yönetmiyordu. Yurtların yönetimi için çok dürüst, hiç kimsenin şüphesini uyandırmayacak insanları seçmek adetindeydi. Bizim Bayan Hufford da böyle bir kadın. Parayı Bayan Nicholls veriyordu ama açıkçası ben onun bu işe paravan olarak kullandıklarını sanıyorum. Billingham, bu Bayan Nicholls hakkında ek bilgi edinmemiz yerinde olacak dedi. Sharp başını salladı. Bu noktayı inceliyoruz. Ailesinin nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Yalnız bu bakımdan dikkatli davranmamız gerek. Kuşları korkutup kaçırmamalıyız. Baş müfettiş kadın nerede şimdi diye sordu. Yoksa kaçtı mı? Hayır efendim, öldü. Öldü mü? Will'in kaşlarını kaldırdı. Yani işin içinde bir iş mi var? Evet, öyle sanıyoruz. Otopsiden sonra kesinlikle emin olacağız tabii. Kadın telaşlanmaya başlamıştı. Belki işin cinayete varacağını tahmin edememişti. Sarah Austin'e mi söz ediyorsunuz? Kız bir şey biliyor muydu? Poirot evet biliyordu dedi. Ama bildiği şeyin farkında da değildi. Yani bir şey biliyordu ama bunun ne anlama geldiğini sezememişti öyle mi? Evet öyle. Zeki bir kız değildi. Durumu anlayamamıştı. Yalnızca bir şey görmüş ya da işitmişti. Bunun ne anlama geldiğini fark etmeden başkalarına söz edebilirdi. Kızın ne gördüğünü ya da ne duyduğunu biliyor musunuz Monsieur Poirot? Belçikalı sadece tahminde bulunabilirim diye cevap verdi. Bir pasaporttan söz edildi. Yurtta birinin Avrupa'ya sık sık gitmesini sağlayan sahte bir pasaport mu var? Bunun açıklanması o kimse için tehlikeli mi olurdu? Kız birinin sırt çantasını parçaladığını mı görmüştü? Yoksa birinin çantanın dibindeki paçavrayı çıkardığını mı? Ya da kimsenin holik ampulü aldığını mı fark etmişti? Poirot öfkeyle bağırdı. Ah mon dieu. Tahmin, tahmin, tahmin. İnsanın biraz daha bilgisi olması gerek. Sharp, İşe Bayan Nicholls'in geçmişiyle başlayabiliriz. Belki o zaman elimize bir ipucu geçer diye önerdim. Kadın konuşacağı için mi ortadan kaldırdılar? Onları ele verir miydi acaba? Sharp, kadın bir süreden beri gizli gizli içki içiyordu diye cevap verdi. Sinirleri berbat haldeydi. Sonunda dayanamayıp her şeyi açıklayabilirdi. Örgüt o mu yönetiyordu acaba? Poirot başını salladı. Hayır sanmıyorum. Tabii neler olduğunu biliyordu ama örgütü yöneten beyin o değildi. Bu beyin kim olabilir? Bir tahminde bulunabilirim ama bu yanlış olabilir. Evet, yanlış olabilir. Bölüm 15'in sonu, sayfa 160. Ayrım 19'un sonu.